Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerine bizlerine olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi birkaç haftadır Eğitim Dünyası programında LGS ve YKS sonuçları ve tercihlerde dikkat edilecek hususlar üzerinde durmaktayız. Geçtiğimiz hafta da YKS sonuçları açıklandı. Biz de taze taze radyomuzda bilgileri aktarmıştık sizinle. Burada biraz daha bu konuyu detaylandırmak ve YKS'de 2025'e bazı rakamlar üzerinden yorum yapmak istemekteyim. İnşallah bundan sonraki kalan süreçte de yine vaktimiz kalırsa eğer LGS'de ve YKS'de başarılı olmanın sırları ile ilgili olarak halihazırda 2025-2026 eğitim öğretim yılında 12. sınıfa geçen kıymetli gençlerimiz için ve yine 8. sınıf öğrencilerimize tavsiye niteliğinde LGS ve YKS'de başarılı olmanın sırlarını da zamanımız kalacak olursa eğer ondan da bahsediyor olacağım. Bildiğiniz gibi 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanan yükseköğretim kurumları sınavını yani YKS'nin sonuçları 19 Temmuz 2025 günü açıklandı. Orada biliyorsunuz TYT, AYT ve yabancı dil testleri yapılıyordu. TYT dediğimiz YKS'nin ilk oturumu olan ve sonuçları ön lisans ile özel yetenek sınavlarına girişte kullanılacak olan temel yeterlilik testi demektir. TYT bu. YKS'nin ilk oturumu ve oradan alınan puanlar ön lisans ve özel yetenek sınavlarına girişte kullanılabiliyor. AYT dediğimiz ise yani alan yeterlilik testi. Bu da sınavın ikinci oturumu olan ve sonuçları lisans programlarına yerleştirmelerde kullanılacak olan bir durumu kapsıyor. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bu 2025 yılında YKS'ye 2.560.649 adayın başvurduğunu geçtiğimiz hafta ifade etmiştik. Lakin bu sınav bu kadar başvuru olması kadar bir önceki yıla göre yani 2024 yılında YKS'ye başvuruyu yapanlara göre %17.9 yani %18 oranında bir azalma ile dikkat çekti. Bu çok önemli. Yani 2025 yılında YKS'ye başvuru 2.560.649 iken 2024 yılında bu 3 milyonun üzerindeydi. Yani YKS'ye başvuran aday sayısı 3.120.870 idi. Yani 560.221 azalma oldu ve %18'e yakın bir azalma olduğu ifade ediliyor. 2025 yılında sınava giren aday sayısı 2.351.641 olmuş. Adayların 1.549.942'si AYT oturumuna katılmış. 156 bin kişi de yaklaşık yabancı dil testi oturumuna katıldığını ifade edebiliriz. Tabii burada başvuru yapanlardan katılmayanlar da oldu tabii. 2.560.649 başvuru oldu ama TYT oturumuna 2.351.641 kişi katıldı. Yaklaşık 210 bin kişinin aşağı yukarı katılmadığını görüyoruz. AYT oturumuna 1.721.057 kişi başvurmuş. Ancak 1.549.940 kişi katılmış. Aynı şekilde yabancı dil testi içinde 215.451 kişi başvuru yapmış. 156 bin kişi katılmış. Şimdi 2021 yılından itibaren YKS'ye başvuran aday sayısı ciddi bir artış gösteriyor idi. En yüksek artış da 2023 yılında gerçekleşti. Nereye baksanız 3,5 milyon civarında bir başvuru olmuştu. Ancak 2024 yılında 3 milyon biraz geçkin bir sayı varken 2025 yılında da biraz önce ifade ettiğimiz gibi 2.640.000 civarında bir başvurudan 2.560.000 kişi başvurduğunu ifade etmiştik. Yani 2.600'e yakın bir rakam. Dolayısıyla en yüksek 2023 yılında başvuru var aday sayısı bakımından. Şimdi kamuoyunda tartışılan bir konu var. Şimdi biliyorsunuz LGS ile ilgili de farklı bir tartışmayı yaşadık. YKS'de de farklı bir tartışmayı kamuoyu yaşıyor. İşte bir neti dahi olmayan yani sıfır çekenlerin aday sayısı ile ilgili, varlığı ile ilgili bazı gazete köşelerinde bir tartışma başlatılıp eğitimin vay haline diyorlar. LGS'de de 719 tam yapan öğrenci çıktığı için de yine başka bir şeyler söylüyorlar. Bunu zaten bir önceki programda da ifade ettik kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Her halükarda bir eleştiren ve farklı bakıp farklı yorum yapan bir grubun olacağı ve bunu da farklı şekilde eleştirenler olacağını ifade etmiştim. Gerçek de şu tabii, yani bu sıfır çekenler yok mu? Var tabii ki. Yani 40.818 adayın bir neti dahi bulunmuyor. Bu sayı sınava giren adayların %1.74'ünü oluşturuyor. 2023 yılında bir neti dahi olmayan aday sayısı 100 bin civarında, 2024 yılında ise 64 bin civarında bir neti olmayan aday sayısı var. 2025 yılında 40.818, yani düşme eğiliminde, yani 100 puanın altında kalan aday sayısında bir düşüş söz konusu. Yine 2025 yılında AYT'de sayısal ve eşit ağırlık alanlarında bir neti dahi olmayan aday sayısı geçen yıla kıyasla belirgin biçimde azalırken sözel alanda bir miktar artmıştır. Şimdi bu bir neti dahi olmayan AYT'ye girip bir neti dahi olmayanlar gerçekten bir sınavı kazanmak için mi girdiler, yoksa farklı bir niyetle yani mi girdiler? Acaba soruları hafızalarına almak ve daha sonra bunu kamuoyuyla paylaşmak, işte açıklanmadan önce paylaşmak açısından mı böyle bir durum söz konusu mu? Onu da bir kenara koydum. Şimdi 2025 yılında sıfır çekenden sayısı bir önceki yıla göre %30'un üzerinde, %40'a yakın bir azalma söz konusu. Yani evet, sıfır çekenleri üzülüyoruz. Bir net dahi olmayan adaylarla ilgili dedikodu yapıyoruz şüphesiz. Ama bir önceki yıllara baktığımız zaman da düşme var. Yani haksızlık yapmamak gerekiyor gençlerimize, çocuklarımıza, eğitimimize de çok fazla haksızlık yapmamak gerekiyor. Öğretmenlerimizi incitmemek, gençlerimizin emeğini yok saymak bana göre yanlış. Bir önceki Eğitim Dünyası programında bahsetmiştim tabii. YKS testlerinin ortalamaları ile ilgili bakanlığımız, bir yüksek öğretim seçme kurumu bir tablo yayınlamıştı. O tablo üzerinden de paylaşmıştım. İşte Türkçe'de 40 soru varsa TYT'de ortalama 2024 yılında 20.17 ortalama varken 2025 yılında bu ortalama yükselmiş. 21.24'e çıkmış. Sosyal bilimlerde 20 soru var. 2024 yılında ortalama sosyal bilimlerde doğru yapma ortalaması 8.39 iken 2025'te 9.50 olmuş. Matematikte bir önceki yıla göre düşme söz konusu kısmen. Fen bilimlerinde ciddi bir yükselme var. 2.86'dan 20 soruda 4.12'ye çıkmış. Türk Dili Edebiyatı hemen hemen aşağı yukarı aynı gibi gözüküyor. Dolayısıyla TYT'de ve AYT'de bir önceki yıla göre çoğunlukla yükselmenin olduğunu ifade edebiliriz. Bu fizik, kimya, biyoloji gibi derslerde de bunu görebiliyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Dolayısıyla bir önceki yıla göre sıfır çekenden sayısının azalma olduğu gibi matematik hariç bir önceki yıla göre TYT ve AYT'de ortalama soru yapma sayısında da bir artış olmuş. Bunu bir kenara koymak lazım. 2025 temel yeterlik testinde sıfır doğrusu olan aday oranının en yüksek olduğu test, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi %13 ile temel matematik testi olmuştur. Bu oran 2024 yılında %6 civarında iken %7 puan bir artış göstermiş. Dolayısıyla temel matematik testi ile ilgili 12. sınıfa giren öğrenme arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ek bir çalışma yapmalı, bu alanda dikkatli olmalılar. Doğru cevap sayısı dağılımına göre en yüksek aday oranı 0 ile 1 aralığında doğru cevap sayısı olan adaylar olup yaklaşık %13'tür. Yine TYT Fen Bilimleri testinde 0 doğrusu olan aday sayısı önceki yıla kıyasla %16'dan %9'a gerilemiştir. Doğru cevap sayısı dağılımına göre en yüksek aday oranı 0-1 aralığında doğru cevap sayısı olan adaylar olup yaklaşık %19'dur. AYT matematik testinde hiç doğrusu olmayan aday oranı %11'den %6 civarına gerilemiş. Adayların yaklaşık %11'in doğru cevap sayısı da 1 olmuştur. Yine AYT fen bilimleri testinde hiç doğrusu olmayan aday oranı ise yaklaşık %9'dur. Bu arada tabii tercihler yaklaştı. 30 Temmuz tarihi ile 11 Ağustos tarihleri arasında kıymetli gençlerimiz, ebeveynler rehber öğretmenler eşliğinde üniversite tercihi yapacaklar, meslek tercihi yapacaklar. Bazı programlar için uygulanan en düşük başarı sıralamasında bir değişiklik olduğunu ifade etmek isterim. 2024 yılında mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası uygulaması geçen yıl ile aynı kalırken, hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sırası barajı en düşük 125'ten en düşük 100.000'e yükseltilmiştir. Yani hukuk fakültesine girebilmek için ilk 100.000 içerisinde olmak gerekiyor. Mühendisliğe gidebilmek için 300.000 içerisinde olmak gerekiyor. Öğretmenliğe gidebilmek için 300.000 içerisinde olmak gerekiyor. Mimarlığa gidebilmek için 250.000, tıpa gidebilmek için 50.000, eczacılığa gidebilmek için 100.000, diş hekimliğine gidebilmek için 80.000 içerisinde olmak gerekiyor. Yani bir öğrencimiz diş hekimliği kazanmak istiyorsa 80.000 içerisinde olmalı puanı. Eczacılığa gitmek isteyen bir öğrencimiz, gencimiz 100.000 içerisinde olmalı. Öğretmenlik ve mühendislik düşünen gencimiz de 300.000 içerisinde puanı olmalı. Tıp kazanmayı düşünen bir öğrencimiz de 50.000 içerisinde puanı olmalı ki tıp fakültesine gidebilmeli. Hukuk düşünenler de 100.000 içerisinde olmalı. Şimdi 2025 YKS'ye başvuru sayısındaki bu düşüşle ilgili, yani 560.221 kişi azaldı dedik ya, nedenleriyle ilgili kamuoyunda bir takım tartışmalar şüphesiz olmuştur. Ve 2023 YKS'de 6 Şubat 2023 depremleri sonrası depremzede adaylara tanınan ücretsiz başvuru hakkı başvuru sayısını önemli ölçüde artırmıştır. Bu hak kapsamında yaklaşık 1 milyona yakın aday ücretsiz başvuru yapmıştır. Yani 2023 yılındaki o trend yükselişi nedenleri deniliyor ki deprem sonrası depremzede olanlara tanınan ücretsiz başvuru hakkı bu başvuruyu sağlamıştı diyorlar. Yine 2012 yılında uygulamaya konan 4+4+4 eğitim reformu ile 60 aylık çocukların ilkokula başlaması sonucu bu grubun ilk lise mezunları 2024 yılında sisteme dahil olmuş ve bu yılki başvurularda dönemsel bir artış oluşturmuştur. Bu etki 2025 yılında sona erdiği için de başvuru sayısının düşmesine katkı sağlamıştır deniliyor. Yani iki neden var. Birincisi 2012 yılında geçilen 4+4'ten dolayı o dönem erken başlayan çocukların bu dönemde lise mezunu olmaları. Diğeri de depremzede çocukların ücretsiz başvuru hakkının tanınması nedeniyle 2023 yılındaki başvurunun buna etki ettiğiyle ilgili bir yorum var. Tabi bu iki etki kalkınca da 2025 yılında sona ermiş olduğu için başvuru sayısının düştüğüyle ilgili yorumlar yapılıyor. Buna bakarak bu dönemsel etkilerden arındırıldığında son 15 yılda yüksek öğretime yönelik başvuru eğiliminin genel olarak artış yönünde olduğu da ifade ediliyor. Yine uzmanlar tarafından ben de bu sayının azaldığını ifade ederken tabii ki bu 4+4'ün başlangıcında olan o çocuklarımız şu anda lisede mezun oldular. Onun vermiş olduğu, daha doğrusu 2023 yılında onun vermiş olduğu bir birikim orada olacak, yığılma olacak. Ama 2025 yılında azalmanın bir diğer nedeni de işte deprem den dolayı 2023 yıllarında başvurunun artmış olması ilgili yoruma katılıyorum şüphesiz. Peki yüksek öğretime başvuruyla ilgili bir artış mı var? Ben normalde bu artışın çok bariz olduğunu düşünmüyorum. Şöyle baktığım zaman grafiğe, yani üniversitenin cazibesini biraz yitirdiğiyle ilgili. Yani herkes şunu da söylüyoruz ya, herkes üniversite mezunu olmak zorunda mı? Bizim ara elemana ihtiyacımız var. Üniversite mezunu işsizler ordusu oluşturmayalım şeklinde. Biraz daha çalışmak lazım. Yani herkes üniversiteye göndereceğiz derken gerçekten ihtiyacımız olan ara elemanı da, hatta ana elemanı da unutuyoruz. Sınava giren 2.351.641 adayın 1.526.150'si sınava tekrar girenlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla sınava %35.10 sınava tekrar giriyor. Yani sınavı geçerli olan adaylar için de son sınıf öğrencilerin tüm adayların %35.10'unu, sınava tekrar girenlerin ise %64.90'ı, yani mevcut bu yıl mezun olanların sayısı toplam sınava girenlerin %35'i, Sınava ikinci kez girenlerin sayısı şu anda mevcudun %64.90, yani %65'e 35 gibi bir kuraldan bahsedebiliriz. Yani şu anda uygulama bu. Yani mezunlar şu anda bu sene mezunların mevcut totaldeki başvuru adayların içerisindeki oranı %35 küsür. Mezuna kalıp da sınava girenlerin oranı %65. Bu oranlar adayların büyük bir kısmının sistem içinde tekrar tekrar sınava girmesi nedeniyle yüksek öğretime geçişte önemli bir yoğunluğa sebep olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi bu istatistiki bilgiler tamam güzel de hoş da şunu konuşmak lazım. Bu LGS'de ve YKS'de başarılı olan öğrencilerin sırları ne? Şu anda 12. sınıfa geçmiş olan gençlerimize veya 8. sınıfa geçmiş olan çocuklarımıza ne tavsiye ederiz noktasına gelmek lazım. YKS ve LGS sınavlarında başarının sırları ne? Çünkü YKS ve LGS öğrencilerimizin eğitim hayatlarında önemli bir dönemeç oluşturmaktadır. Bu sınavlara hazırlık süreci başarı için kritik bir öneme sahiptir. Ancak doğru stratejiler ve yöntemlerle donanmış olmak bu zorlu yolculukta önemli farkı ortaya çıkaracak. YKS ve LGS sınavında başarının sırları başlığı adı altında bazı öneriler de şimdi bulunmuş olacağız kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Birincisi, sınav hazırlığında verimli çalışma teknikleri. Sınav hazırlığında verimli çalışma teknikleri. YKS ve LGS gibi önemli sınavlara hazırlanırken ki şu anda 12. sınıfa geçen gençlerimiz ve 11. sınıfa geçen gençlerimiz için bu program güzel bir anlatım olacak. Onlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. YKS ve LGS gibi önemli sınavlara hazırlanırken verimli çalışma teknikleri öğrencilerin başarıya ulaşmasında büyük rol oynar. Bu bölümde zaman yönetiminden odaklanma tekniklerine kadar sınav hazırlığımızı en üst düzeye çıkarabilecek stratejileri biliyor olmamız gerekir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli gençlerimiz, zaman yönetimi yani etkili plan yapma sınav hazırlığında çok kıymetli, çok değerli. Sınav hazırlığı sürecinin temel taşlarından biridir sınav yapma, zaman yönetimi. İyi bir planlama ile hem ders çalışma sürecimizi optimize edebilir hem de stresi azaltabiliriz. İşte o zaman nelere dikkat etmemiz lazım zaman yönetiminde? Bir, hedefi netleştirmek gerekiyor. Kısa, uzun vadeli hedefler ortaya koymamız ve hedeflerimiz için konuları belirleme ve bu konuları da belli bir bölümlere ayırmamız gerekiyor. İki, zaman çizelgesi oluşturma. Haftalık ve aylık planlar yapmalıyız. Haftalık ve aylık planlar yaparak çalışma sürecimizi derslere göre paylaşmalıyız. Her ders için ayrı ayrı zaman ayırmayı da unutmamak gerekir. Üç, esneklik sağlama. Planımızda beklenmedik bir durumlar söz konusu olabilir. Olması da muhtemeldir. Böyle durumlarda esnek olmalıyız ve esnek zamanlar da bırakmalıyız. Yoksa muhakkak aksilik olduğunda, beklenmedik bir durum söz konusu olduğunda esnek bir plan ve zaman oluşturmadığımızda moralimiz bozulur. Ama esnek bir zaman oluşturduğumuzda aksilikler bizi çılgına döndürmez, raydan çıkarmaz. Odaklanma ve konsantrasyon artırma yöntemleri de bu süreçte çok önemli. YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ortak özelliği de odaklanma yeteneklerini geliştirmiş olmalarıdır. Odaklanma yeteneğini geliştirmek sınav başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu odaklanmayı sağlayabilmek için çalışma alanımızı sade tutmalıyız ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmalıyız. Nedir dikkat dağıtıcı unsurlar? Cep telefonu ve televizyonun sesi gibi veya televizyon gibi. İkincisi, daha önce Erkam Radyo'da da bahsetmiştim bir teknik olarak Pomodoro tekniği diye. Yani 25 dakika boyunca kesintisiz çalışıp ardından 5 dakikalık bir mola vermek. Yani baltayı bileleyecek zaman ayırmak. Hem odaklanmamızı artırır hem de verimliliğimizi sürdürmemize neden olur. Üç, nefes egzersizleri. Günlük nefes egzersizleri yaparak zihinsel netliğimizi ve odaklanma yeteneğimizi geliştirebiliriz, artırabiliriz. Yani doğru nefes alıp verme teknikleri de çok kıymetli. Ve bunun içerisinde de tabii dua gün anlarımız odaklanmayı artırır. Cenab-ı Hakk'a yaratana dua ederek ondan yardım istemek odaklanmayı da artıracak, konsantrasyonu da artıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi YKS ve LGS gibi sınavlarda başarılı olmak için de konuyu anlamak gerekiyor ve kalıcı öğrenme yöntemleri kullanmak gerekiyor. Öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için de bir takım stratejiler önermekteyim. Bir, not almak, akılda kalıcı not almak kıymetli gençler, etkili not alabilmek öğrenme sürecinin en önemli parçalarından biridir. İyi hazırlanmış notlar sınav öncesi tekrar yaparken büyük kolaylık sağlar ve akılda kalıcılığı artırır. Bunun için de 3 tane önerimiz var. Birincisi anahtar kelime yöntemi. Anahtar kelimeler bularak, çapa atarak o kelimeler üzerinden konuyu hatırlamak. Ne demek bu? Öğrendiğimiz konuları anahtar kelimelerle özetlemek. Bu kelimeler konunun tamamını hatırlamamıza yardımcı olacak ipuçlarıdır diye bakmak gerekiyor. 2. Görsel haritalar oluşturma. Zihin haritaları ve akış şemaları kullanarak bilgileri görsel olarak organize etmek. Bu bilgilerin daha iyi anlaşılmasına ve hatırlanmasına yardımcı olur. 3. Örnekler ve analojiler kullanma. Karmaşık konuları basitleştirmek için örnekler ve analojileri kullanmak çok işimizi kolaylaştıracak ve gerçek hayattan örnekler konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Evet, dolayısıyla akılda kalıcı not almanın 3 önemli unsuru var. Anahtar kelimeler bulmak, görsel şekiller, haritalar oluşturmak, örnekler ve analojiler kullanmak. Yani görsel haritalar, zihinsel mesela zihin haritaları bu anlamda benim çok hoşuma giden bir tekniktir diye düşünüyorum. Konu tekrarı ve öğrenme stratejileri. Öğrendiklerimizi pekiştirmek ve kalıcı hale getirmek için düzenli tekrar yapmak şarttır kıymetli gençler. Yani bakın şu anda sizler 12. sınıfa geçtiniz. Sizin de bir hayaliniz var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için hem 8'e geçen hem de 12. sınıfa geçen gençlerimiz için düzenli tekrar yapmak, düzenli. Etkili konu tekrarı ve öğrenme strateji adı altında buradan bahsedeceğimiz şu hususlar var. Birincisi, çalışma seanslarımızı bölmek ve farklı zamanlarda tekrar yapmak. Bilginin uzun süreli hafızaya yerleşmesine yardımcı olur. Yani hepsini şimdiden tekrar etmek, yani gördüğümüz bir gün önceki dersi baştan sona tekrar etmek yerine küçük bölümlere ayırıp farklı zamanlarda tekrar yapmak bilginin uzun süreli hafızada kalmasını sağlayabilir. Hafızlık öğrenmesi gibi bir şey bu da. İkincisi, öz değerlendirme testleri. Kendi kendimize mini testler yaparak öğrenme sürecimizi kontrol edip eksiklerimizi belirlememize ve üzerinde çalışmamıza veya düşünmemize neden olabilir. Üçüncüsü, grup çalışması. Arkadaşlarımızla birlikte çalışarak farklı bakış açılarından faydalanmak ve bu vesileyle bilgilerimizi pekiştirmek de konu tekrarı ve öğrenme stratejileri açısından oldukça önemli. YKS ve LGS gibi büyük sınavlarda başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri de deneme sınavlarına katılmak ve deneme sınavlarında amacımız eksikleri görmek, yanlışlıkları gidermektir kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Eğer eksikleri gidermek ve yanlışları görmek açısından bir deneme sınavı sonrası bir çalışma yapmıyorsanız, deneme sınavlarının çok mantığı olmadığını düşünmekteyiz. Deneme sınavlarında doğru yaklaşım çok önemli. Deneme sınavları adı üzerinde gerçek sınav ortamını simüle eder ve sınav stratejilerimizi test etmemize imkan tanır. İşte deneme sınavlarına doğru bir yaklaşım belirleyemenin yolu da önce sınavın olacağı ortam gerçekçi bir ortama yakın olmalı ki son zamanlarda hem 8. sınıflarda LGS hazırlık sınavlarında hem de YKS sınavlarında prova sınavları adı altında gerçek simülasyon yapılıyor. Bu çok kıymetli bir değerlendirme. Ve gerçek sınav koşullarını taklit ediliyor. Sessiz bir ortam. Kapının girişine itibaren kontroller başlıyor. Ve aynı saatte başlayıp aynı saatte bitiyor. Aynı aralıklar verilmiş durumda. Biz de Teknen okulları olarak bu sene 2 kez prova sınavı yaptık. Kayseri'deki okullarımızda da hem LGS grubu çocuklarımız hem YKS grubu çocuklarımız için, gençlerimiz için prova sınavları yapmış olduk başka okullarda. Yani bir devlet okulunda yaptık bunu. İşte liseli çocuklarımız için de üniversite ortamında yaptık. Tabii deneme sınavlarında zaman yönetimi, zaman ne kadar kullanıp kullanmadığımızı hep kontrol edip eğer zamanla ilgili problem yaşıyorsak o problemi giderecek tedbirler, çalışmalar yapmak gerekiyor. Çünkü her soruya ne kadar zaman ayırmamız gerektiğini önceden belirlemeliyiz ve sınav sırasında bu zamanlara sadık kalmalıyız. Sınav sonrası değerlendirme, evet çok gençlerimizin dikkat etmediği bir şey. Çok dikkat etmek gerekiyor. Sınav sonrası deneme sınavını bitirdikten sonra cevaplarımızı kesinlikle değerlendirmeliyiz ve hangi konularda zorlandığımızı belirlemeliyiz kıymetli gençler. Tabii deneme sınavlarında yapmış olduğumuz hatalar bizim için ders çıkarma ve iyileştirme yöntemleridir. Deneme sınavlarının asıl amacı hatalarımızı fark edip bunlardan ders çıkarmaktır. İşte bu süreci etkili bir şekilde yönetmek için de hatalı cevapların analizi gerekiyor. Yanlış yaptığımız soruları dikkatlice inceleyip neden hata yaptığımızı anlamaya çalışmak gerekiyor. Yanlış yaptığımız sorularda neden hata yaptığımızı anlamak gerekiyor. İkincisi, konseptleri tekrar gözden geçirme. Ne demek bu? Hata yaptığımız konuları tekrar çalışmak. Gerekirse ek kaynaklar ve öğretmenlerimizden destek almak. Üç, strateji geliştirme. Eğer hata yaptığımız soruların analizinde bir zaman yönetimi, soru çözme tekniği gibi bir takım sorunlar varsa, bununla ilgili stratejileri gözden geçirip yeniden strateji belirleştirmek ve iyileştirmek gerekiyor. Evet, hem LGS sınavında hem de YKS sınavında gençlerimizle, çocuklarımızla sohbet ettiğimizde sınav esnasındaki duygularının kontrol edemediklerini, sınav kaygılarını yönetemediklerini görüyoruz. Nitekim bu sınavda en çok duyduğum şey sınav kaygısını yönetememiş olmak. O zaman sınav kaygısıyla başa çıkma noktasında en çok karşılaştığımız zorluklardan birisi buysa eğer, YKS ve LGS gibi önemli sınavlar öncesinde kaygıyı yönetmek ve stresi azaltmak başarının anahtarlarından biri haline gelecektir. Bundan dolayı önceden bunu yönetecek yolları öğrenmek gerekiyor. Kaygı yönetimi, sınav stresi azaltma yollarını da bence şu anda birkaç hususiyeti bahsederek konuya devam etmek istiyorum. Kaygıyı azaltma veya yönetme tekniklerinin başında biraz önce ifade ettiğimiz nefes egzersizleri gelir. Derin nefes alma, yavaş nefes verme egzersizleri yaparak kaygı seviyemizi düşürebiliriz. Bu teknikler sakinleşmemize ve odaklanmamıza yardımcı olacaktır kesinlikle. İkincisi, yeterli uyku. Yani YKS ve LGS'ye hazırlanan gençlerimiz aslında sadece sınav günü değil, sınav öncesi günlerde de, yani de sınava hazırlandıkları günlerde de yeterli ve kaliteli uykuyu önemsemeliler ve buna bedenlerini alıştırmalılar. Ve strese başa çıkmada aslında kritik bir rol oynar. Özellikle sınavın gecesi yeterli uyumak çok kıymetli. Düzenli uyku düzeni sürdürmek sınav kaygısını azaltabilir. Hobiler ve sosyal etkinlikler. Hobi edinmek ve sosyal etkinliklere katılmak zihnimizi sınav stresinden uzaklaştırabilir ve rahatlamamıza yardımcı olabilir kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Motivasyon da çok önemli. Motivasyon ve hedef belirleme. YKS ve LGS gibi uzun soluklu sınav hazırlıklarında motivasyonumuzu hep yüksek tutmak, hedeflerimize ulaşmak için büyük önem taşıyor. Yani motivasyon düştüğü an çalışma temposu düşer. Motivasyonu kaybetmemek gerekiyor. Hep yüksek tutmak gerekiyor. Çünkü motivasyonu düşürdüğümüzde hedefe ulaşmak için büyük metaforu, büyük resmi, büyük fotoğrafı kaçırmış oluyoruz. Bunun için uzun vadeli hedeflerin gücünü ve günlük motivasyonumuzu artırıcı alışkanlıkları edinmemiz gerekiyor. Ne demek istedim ben burada? Uzun vadeli hedeflerin gücünü nasıl kullanacağız? Uzun vadeli hedefler sınav hazırlığı sürecinde en büyük rehberimiz olacak. Bu hedefler motivasyonumuzu sürdürmemize ve çalışmalarımızı yönlendirmemize yardımcı olacaktır. Bunun için bu hedefler bize yön veriyor. Bizim için motivasyon kaynağı oluyor ve başarıyı ölçülebilir kılıyor. Ve uzun vadeli hedefler çalışmalarımıza net bir yön veriyor. Neye odaklanmamız gerektiğini belirlememize yardımcı oluyor. İkincisi, motivasyon kaynağıdır dedik. Hedeflerimize ulaşma arzusu zor zamanlarda bizi her zaman motive eder ve enerjimizi yüksek tutar. Üç, uzun vadeli hedefler başarımızı ölçmemize ve ilerlememize, takip etmemize yardımcı olur. Onun için günlük motivasyon artırıcı bazı alışkanlıklar kazanmak gerekiyor. Bunlar da pozitif afirmasyonlar, yani günün başında olumlu düşüncelerle güne başlamak. Kendimizin başarılı olacağına dair güvence vermek. Bu kıymetli bir alışkanlık. İkincisi, küçük başarılar veya zaferler elde ettiğimizi bunu kutlamak. Ödül vermek. Kendi kendimize ödül vermek. Ve ödül alınmasını sağlamak. Üç, günlük planlama. Her gün için net bir plan yapmalıyız. Bu günümüzü daha verimli geçirmemize ve motivasyonumuzu korumamıza sebep olur kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, LGS'de ve YKS'de başarılı olan çocuklarımız için, gençlerimiz için uyguladıkları bazı yöntem ve stratejileri de gelecek sene 8'e geçmiş ve 12. sınıfa geçmiş gençlerimiz ve çocuklarımız için de faydalı olacağını ümit ederek bu programı da sizinle paylaşmış oldum. Tabii dijital detoks da önemli. Ne demek dijital detoks? Detoks arınma ise eğer, dijitallerden arınma stratejileri, çalışma saatlerinde telefonun kapalı olması, uçak moduna alınması, sosyal medya kullanımımızı neredeyse sınırlandırmalıyız, bildirimleri kapatmalıyız ve çalışma odasında mümkünse teknolojik çalışmalar, cihazlar olmamalı. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Ve sınavlarda ölçme değerlendirme dediğimiz o denemelerin takibi de ve oradaki analizler de çok önemli. Haftalık çözülen soru sayısı, doğru yanıt oranları, konu tekrar sıklığı ve motivasyon seviyesi de öğrencilerin başarı ulaşmasında oldukça kıymetli olduğunu ifade edebilirim. Evet, şimdi Eğitim Dünyası programında bir takım istatistik bilgileri paylaşırken 11. sınıfa ve 12. sınıfa geçmiş, gelecekte üniversiteye hazırlanacak olan gençlerimiz için ve 8. sınıfa geçen çocuklarımız için başarılı olmanın sırlarından bahsettik. Tabii bu arada tercihler başlıyor. Ne zaman başlayacak? 30 Temmuz tarihinde üniversite tercihleri başlayacak ve 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik tercihte dikkat edilecek hususlarla ilgili. Bugünlerde üniversitelerin tanıtım günleri var. Bu tanıtım günleri münasebetiyle de üniversitelerde etkinlikler var kıymetli gençler. Bu tanıtım günlerine katılmak ve etkinliklere katılmak ve üniversiteye önceden ısınıyor olmak çok kıymetli, çok değerli. Tabii üniversitenin bütün fiziki imkanlarıyla birlikte hoca, insan kaynakları kadrosunu ve diğer yurt içi, yurt dışı projelerini de gözden geçirmek gerekiyor. Her bir dalda proje çalışmaları muhakkak vardır. Onların ne olduğunu kesinlikle öğrenmelisiniz. Üniversiteler de yoğun bir şekilde tanıtım günleri oluşturuyorlar. Bunlarla ilgili billboardlarda reklam ve tanıtımlarını görüyorum. Bu çok kıymetli. Bu arada sınava hazırlanacak olan, bundan sonraki süreç için söylüyorum, 8'e geçen ve 12'ye geçen gençlerimiz, çocuklarımız için anne babaların da tutum ve davranışlarını değiştirebilmek adına okulun açacağı veli seminerlerine ailelerin katılımı çok önemli. Çünkü okulda çocuklarını sürekli sınava hazırlayan eğitmenlerin anne baba tutum davranışları üzerine bir takım söyleyecekleri vardır. Bence her anne baba oradaki söylenenlerden kendine bir yer bulabilir, kendini check edebilir ve nelere dikkat etmeliyim diye düşünebilir. Bu anlamda sınav grubunda olan çocuklarımızın aileleri içinde okulun açacağı, rehberlik amaçlı açacağı veli eğitim programlarına katılmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında YKS sonuçlarıyla birlikte istatistikleri paylaştık. Bir önceki yıla göre analiz ettik. Daha sonra tercih dönemlerinin 30 Temmuz tarihi itibariyle başlayacağını ifade ettik ve üniversitelerin tanıtım günlerine katılmalarını tavsiye ettik. Ve sonrasında da şu anda 8'e geçmiş ve 12. sınıfa geçmiş 2026 LGS ve 2026 YKS'ye hazırlanan gençlerimize tavsiyelerde bulunduk. Ne gibi tavsiyelerde bulunduk? LGS'de ve YKS'de başarılı olmanın 10 maddesi diye maddeler halinde sıraladık. İnşallah faydalı olmasını diliyorum. Ve şu anda tercih döneminde olan gençlerimize başarılar diliyorum. Tercihlerini yapacağı tercihlerin isabetli olmasını ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 2026 LGS ve 2026 YKS'ye hazırlanacak olan sevgili gençlerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Artık önümüzdeki günlerde yavaş yavaş bu havaya girmek gerekiyor. Yani 2026'nın LGS'sine ve YKS'sine çalışacak bir havayı hissetmek ve kendimizi yavaş yavaş ona hazırlamak gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında inşallah yine başka konularda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.